Tanrı Sözü'nden Kutsal Kitap'tan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşil Kitabı'nın 10. bölümüne geldik. Güneyde gerçekleştirilenler, 5 krallık ele geçiriliyor ve güneş bir gün süreyle batmıyor. Bu bölümde Yeşu, güneye doğru sürdürdüğü ilerleyişi sürdürürken, Amorelerin 5 kralını ele geçirecektir. Güneydeki ilerleyişinde, Makedde, Lakiş, Libna, Eglon, Hebron ve Debir başkenti yok ederek sona erdirecektir. Bu bölümde Yeşu'nun yaşadığı uzun günle ilgili ayrıntılar da anlatılır. Yeşu güneşi durdurdu mu sorusu hem Mesih imanlıları hem de konuya şüpheyle yaklaşanların düşüncelerini meşgul eden bir sorudur. Yeşu'nun yaşadığı bu uzun günle ilgili olarak yapıla gelen açıklamaları şöyle sıralayabiliriz değerli dinleyicilerimiz. 1. Hiç kayda almamak. Bazıları bunun kafa yormayı gerektirecek kadar saçma ve basit bir hikaye olduğu düşüncesindedirler. Bu konuda herhangi bir yorumda da bulunmazlar. 2. Bazıları bu olayın anlatıldığı dili, özellikle 12. ayet, çok şairane bulurlar. Bunu kabul etmek, mucizeyi olayın içinden tamamen dışarıda tutan liberal olmayan bir yorumu kabul etmek olur ki, bunu Mesih imanlıları olarak kabul edilir bulamayız. Bu görüşü destekleyenler genellikle hakimler 5. bölüm 20. ayete başvururlar. Orada şöyle yazılıdır. Yıldızlar göklerden savaştılar. Sisera'ya karşı kendi yörüngelerinden savaştılar. Ben şahsen bunun şiirsel olduğunu reddetmiyorum. Çünkü bunların şiirsel açıklamalar olup gerçekle ilgili açıklamalar olmadığını dogmatik bir şekilde açıklayabilecek kadar yeterli bilgiye de sahip değiliz. Üçüncüsü, bazıları bunun bir tür ışık kırılması mucizesi olduğunu söylerler. Özellikle de 13. ayeti vurgularlar. Tabii bunları daha sonra göreceğiz. 4. Bazıları Tanrı'nın tüm yıldız sistemini durdurduğu görüşünü desteklerler. Yeşu'nun yaşadığı o günün 23 saat 20 dakika olduğunu hesaplarlar. Diğer 40 dakikanın ise 2. Krallar 20. bölüm 8-11'deki sözlerde bulunduğunu iddia ederler. 5. Kimileri de Tanrı'nın güneşi kararttığını söylerler. Yani güneşin parlamaya devam etmesine engel olduğunu söylerler. Bazı çevirilerde bu ayet şöyle çevrilmiştir. Ey güneş, Gibeon üzerinde bekle. Yine ey güneş, sus. Kutsal Kitap Ansiklopedisi de bu noktayı savunur. Yeşu tüm gece boyunca askerleriyle birlikte yaklaşık 40 kilometre yürümüş, düşmana arkadan dolanarak saldırmış, üzerlerine aniden gelivermişti. Aylardan Temmuz ayıydı ve sıcaklık gölgede 35-40 derece arasındaydı. Ama gölge yoktu. Yeşu güneşi daha çok değil ama daha az istiyordu. 6. Bence en iyi açıklama öyle gözüküyor ki 4 ve 5. görüşlerin karışımı ile yapılan bir açıklamadır. Yeşu'nun daha çok aydınlığa ama daha az sıcaklığa ihtiyacı vardı. Tanrı güneşin önüne göktaşları fırlatmasıyla örtmüştü. Bu arada dünyanın dönüşünü de yavaşlatmıştı. 12. ayette bunu görüyoruz. Gibeon üzerine sözü güneşin tüm Gibeon üzerinde durduğunu belirtir. Ay da Ayolan deresi üzerinden batmaktaydı. Gibeon 31 derece üzerindeki engellemede yer alır. Bu olay tamamen değerli dostum bir mucizedir. Bu bölümdeki tüm gelişmelerin gerisinde Yeşu'nun Gibeonlularla yaptığı antlaşma bulunur. Elbette Yeşu bu antlaşmayı onlarla hiç yapmamalıydı ama bir kere yaptığı için bu antlaşmaya bağlı kalmaya kendini zorlu hissediyordu. Bir kere söz vermişti ve şimdi bu sözünü tutmak zorundaydı. Ya da kendisini öyle hissediyordu. Yeruşalim kralı Adoni-Sedek, Yeşu'nun Eriha'yı ele geçirip kralını ortadan kaldırdığı gibi Ay kentini de ele geçirip tümüyle yıktığını, kralını öldürdüğünü, Gibeon halkının da İsraillilerle bir barış antlaşması yapıp onlarla birlikte yaşadığını duyunca büyük korkuya kapıldı. Çünkü Gibeon kralların yaşadığı kentler gibi büyük bir kentti. Ay kentinden de büyüktü ve yiğit bir halkı vardı. Bu yüzden Yeruşalim kralı Adoni-Sedek, Hevron kralı Hoham, Yarmut kralı Piram, Lakiş kralı Yafia ve Eglon kralı Devir'e şu haberi gönderdi. Gelin bana yardım edin. Gibeon'a saldıralım. Çünkü Gibeon halkı Yeşu ve İsrail halkıyla bir barış antlaşması yaptı diyor Yeşu 10. bölümün ilk 4 ayeti. Bu krallar Gibeonluların İsrail oğulları ile bir tür saldırmazlık paktı imzaladıklarını işitince Gibeonluları yok etmek amacıyla kendi aralarında işbirliği yaptılar. Yeşu 10. bölüm 5. ayette böylece diyor: "Beş Amor kralı, Yeruşalim, Hevron, Yarmut, Lakiş ve Eglon kralları ordularını topladılar. Hep birlikte gidip Gibeon'un karşısında ordugah kurdular, sonra saldırıya geçtiler." Bu durumda Gibeonlular ne yapacaktı? Gibeonlular Gilgal'da ordugahta bulunan Yeşu'ya şu haberi gönderdiler: "Biz kullarını yalnız bırakma. Elini çabuk tutup yardımımıza gel, bizi kurtar. Çünkü dağlık bölgedeki bütün Amor kralları bize karşı birleşti," diyor 6. ayette. Hemen Yeşu'ya bir yardım çağrısında bulundular. "Gelin bize yardım edin," dediler. Bunun üzerine Yeşu bütün savaşçıları ve yiğit adamlarıyla birlikte Gilgal'dan yola çıktı. Bu arada Rab Yeşu'ya "Onlardan korkma," dedi. "Onları senin eline teslim ediyorum. Hiçbiri sana karşı koyamayacak." Gilgal'dan çıkıp bütün gece yol alan Yeşu, Amorlulara aniden saldırdı diyor Yeşu 10. bölüm 7-9 ayetlerde. Ve Yeşu sanımca iki nedenle onlara yardım etmeye geldi. Birincisi, imzaladıkları pakt nedeniyle kendisini bunu yapmaya zorunlu hissediyordu. İkincisi, kendisine ülkede bulunan düşmanları tamamen yok etmesi yönünde zaten görev verilmişti. İşte bu nedenle Yeşu'nun ordusu Gibeonluların yardımına koştu. Sürpriz bir saldırıyla düşmanı büyük bir bozguna uğrattılar ve Rab onları İbraniler karşısında vaat edilen topraklardan dışarıya attı. Rabbin Amorluları İsraillilerin karşısında bozguna uğrattığı gün Yeşu halkın önünde Rab'be şöyle seslendi: "Dur ey güneş, Gibeon üzerinde ve ay, sen de Ayalon deresinde." Halk düşmanlarından öcünü alıncaya kadar güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar kitabında da yazılıdır. Güneş yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti. Ne bundan önce ne de sonra Rabbin bir insanın dileğini işittiği o günkü gibi bir gün olmamıştır. Çünkü Rab İsrail'den yana savaştı diyor Yeşu 10. bölüm 12-14 ayetler arasında. Bu bölüme başlarken 12. ayette sözü edilen Yeşu'nun yaşadığı uzun günle ilgili çeşitli yorumlara değinmiştik. Yeşu 10-12'ye göre bence Tanrı bu mucizeyi gerçekleştirmek için tüm güneş sisteminin hareketlerine dur demiştir. Güneş birden sessizliğe bürünüvermiştir. Yeşu'nun daha çok savaşabilmesi için daha uzun gün ışığına ihtiyacı vardı. Bu nedenle Tanrı güneş sisteminin dönmesini durdurdu ve güneşin önüne göktaşı fırtınası göndererek sıcaklığın yeryüzüne gelmesine engel oldu. Evet, Yeşu bu savaşı kazansın diye Tanrı güneşin olduğu yerde kalmasını sağladı. Tanınmış profesörlerden biri bu konuda şu yorumda bulunmuştur: Tanrı'nın tüm güneş sistemini tek bir adam, yani Yeşu için durdurmuş olması tamamen saçma bir iddiadır. Ne demeli? Bu açıklama kimiler için saçma sapan görünebilir ama sonuçta bu olayı Tanrı'nın kendisi gerçekleştirmiştir. Dahası var, o güneşi durdurmaktan çok daha üstün harika bir olay gerçekleştirmiş, biricik oğlunu biz günahlılar uğruna ölmesi için yeryüzüne göndermiştir. Tanrı güneşi durdurmakla bilgeliğini ve kudretini sergilemiştir. Yeryüzünde yaşayan tek insan siz olsaydınız dahi o yine yeryüzüne gelir ve sizin kurtulabilmeniz için günahlarınız uğruna ölerek kefaret ederdi. Bizim ünlü profesörümüz bunu da saçma bulacak. Doğru, bu haber yok olanlar için büyük bir saçmalıktır. Çünkü bakın, Tanrı sözü bu olayı lütuf, inayet olarak açıklar. Çünkü iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Neyle? İman ederek ve inayetle. Bu kendi başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır diyor Elçi Pavlos Efesoslar 2. bölüm 8. ayette. Yeşu bundan sonra İsrail halkıyla birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. Amorlu 5 kral kaçıp Makkeda'daki bir mağarada gizlenmişlerdi. Yeşua 5 kral Makkeda'daki bir mağarada gizlenirken bulundu diye haber verildi. Yeşu mağaranın ağzına büyük taşlar yuvarlayın, orayı korumak için adamlar görevlendirin dedi. Ama siz durmayın, düşmanı kovalayın. Arkadan saldırıp kentlere ulaşmalarına engel olun. Tanrınız Rab onları ellerinize teslim etmiştir. Yeşu 10. bölüm 15-19 ayetler. Anımsayacak olursanız bu krallara ve onların yönetimi altında olan halklara Tanrı'ya dönüp dönmemelerine karar vermeler için 420 yıl verilmişti. Aynı zamanda Tanrı bu toprakları İbranilerin eline vereceğini ve bu arada kendisine sığınacak herkesin canını koruyacağını söylemişti. İsrail, Amorluların suçu tam oluncaya kadar 420 yıl boyunca bu topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalmıştı. Ve şimdi bu zaman sona ermişti. Tanrı İbranileri sadece kendi yararları için Kızıldeniz'den geçirmemiş ama bu olay yoluyla aynı zamanda kendi kurtarış gücünü de sergilemişti. Tanrı bu gücünü sergilerken Mısır'da kapı süvelerine sürülen kan aracılığıyla İsrailoğullarının canını bağışlamış ama ülkede yaşayan Mısırlıların tümünün evlerinde ilk doğanların canlarını almıştı. Bu olay gerçek ve yaşayan Tanrı'nın varlığını sadece Mısır halkına inandırmak için değil, aynı zamanda tüm çevrede yaşayan halklara inandırmak için olmuştur. Hatırlarsanız Erihe kentindeki fahişe Rahab dahi Rabbin yaptıklarıyla ilgili olarak şu tanıklıkta bulunmuştu. Rabbin Kızıl Deniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu duyduk. Rahab bu habere inanmıştı. Eğer böyle bir kadın bu olayın gerçek olduğuna inanmışsa, herhangi bir insan da Tanrı'ya kolaylıkla inanabilmelidir. Ama yaşamlarını kaybeden bu insanlar Tanrı'ya inanmak istememişlerdir. Tanrı'nın kayrasını geri çevirmişlerdi. Tanrı'nın onlara verdiği fırsatları geri çevirmişlerdi. Bu nedenle Tanrı yargısı üzerlerine geliyordu. Değerli dostum, burada verilmek istenen haber hiç değişmedi. Tanrı dünyayı seviyor, o seni de seviyor. O senin uğrunda biricik oğlu seni kurtarmak için yeryüzüne gönderdi. Eğer ona iman edersen yok olmayacaksın. Peki, ona iman etmezsen yok olacak mısın? Evet, ona iman etmezsen kesinlikle bir gün yok olacaksın. İşte bu insanların başına da aynen bu şey geliyordu. Tanrı'ya inanmaya bir türlü yanaşmıyorlardı. Belki tüm bu gerçekler hiç de hoşunuza gitmemiş olabilir. Ama Tanrı sözünde açıklanan haber budur. Hoşunuza gitse de gitmese de. Krallar getirilince Yeşu bütün İsrail halkını topladı. Savaşta kendisine eşlik etmiş olan komutanlara yaklaşın, ayaklarınızı bu kralların boyunları üzerine koyun dedi. Komutanlar yaklaşıp ayaklarını kralların boyunları üzerine koydular. Yeşu onlara korkmayın, yılmayın, güçlü ve yürekli olun dedi. Rab savaşacağınız düşmanların hepsini bu duruma getirecektir. Yeşu 10. bölüm 24 ve 25. ayetler. Krallar acınacak haldeydiler. Ama unutmayalım ki bu olaydan 40 yıl önce İsrailoğulları bu topraklara ilk casuslarını gönderdiği zaman dönen casuslar şu raporu vermişlerdi. Vaat edilen topraklara giremeyeceğiz. Bu toprakları asla ele geçiremeyeceğiz. Ve bundan sonra Yeşu İsrail ordusunun komutanlarını yanına çağırarak ayaklarıyla bu kralların enselerine basmalarını söyledi. Böyle yapmakla emrinde bulunan komutanlarının da kendilerine güven kazanmalarını, cesaretlenmelerini amaçlıyordu. Çünkü biraz korkaktılar. Cesarete ihtiyaçları vardı. Tanrı onları cesaretlendirmek istiyordu. Sonra Yeşu bu 5 kralı vurup öldürdü ve onları 5 ağaca astı. Yeşu'nun buyruğu üzerine gün batımında kralların cesetlerini ağaçlardan indirdiler. Gizlendikleri mağaraya atıp mağaranın ağzını büyük taşlarla kapadılar. Bu taşlar bugüne dek orada duruyor diyor 27. ayet. İbraniler bu kralları mağarada bırakıp açlığa terk edebilirlerdi ama öyle yapmadılar. onları serbest bırakamazlardı. Üstelik tıkayabileceklere herhangi bir cezaevleri de yoktu. Bu olaya baktığımızda sanki bizler çok daha uygar bir durumdayız. Terör olayları, katliamlar her günkü haber başlıkları değil mi? İbranilerin bu olaydaki tavırlarını eleştirebilecek bir durumda değiliz. Onlar yasasızlığa izin vermediler. Ve o günün şartlarında günahkar, asi ve putperest bir nesile yapılması gerekeni yaptılar. Eğer bu krallar serbest bırakılsalardı, o zaman bu krallar gidecek, daha binlerce kişiyi kışkırtarak Yeşua karşı ayaklanmalarını sağlayacaklardı. Krallar asıldıktan sonra ağaçlardan aşağıya indirildiler. Tüm gece ağaçlarda asılı bırakılmadılar. Niçin bırakılmadılar? Çünkü Tesniye 21-23'te şöyle okuyoruz. Ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Yeni Antlaşma'da Galatyalılar 3-13'te de şöyle okuyoruz. Mesih bizim için lanetlenerek ruhsal yasanın lanetinden bizleri özgür kıldı. Çünkü kutsal sözde şöyle yazılmıştır. Tahtaya asılan, ağaca asılan herkes lanetlenmiştir. İsa Mesih değerli dostum çarmıha gerildi. Ama onu çarmıhtan aşağıya indirdiler. Çünkü ağaca asılan her adam lanetlidir diye yazılıydı. O günahın lanetini sizin ve benim uğrumda kendi bedeninde taşıyordu. Yani İsa Mesih bizim günahımızın lanetini kendi bedeninde taşıdı. Kadeş Barne'den Gazze'ye kadar, Givon'a kadar uzanan bütün Goşen bölgesini egemenliği altına aldı diyor Yeşua kitabı 10. bölüm 41-43 ayetlerde. Bütün bu kralları ve topraklarını tek bir savaşta ele geçirdi. Çünkü İsrail'in Tanrısı Rab, İsrail'den yana savaşmıştı. Ardından Yeşua, İsrail halkı ile birlikte Gilgal'daki ordugaha döndü. İsrail'e zaferi ve elde ettiklerini Tanrı'nın vermiş olduğunu görmemiz çok önemlidir. Bugün de bizim zaferimiz Mesih'tedir. Bugün bizim düşmanımız hiçbir zaman fiziksel düşman değil. Bir ulus, bir devlet, insan değil. Mesih imanlılarının düşmanı şeytandır değerli dostum. Evet, bizim düşmanımız şeytandır ve bizim zaferimiz Mesih'tedir. Zaferli iman yaşamı onun bizim içimizde yaşayacağı yaşamdır. Yani Tanrı'nın, Mesih'in ve Kutsal Ruh'un. İşte onun bize vaat etmiş olduğu ruhsal bereketlerin tümüne ancak o zaman sahip olabiliriz.